Herkese merhabalar. Bugün son birkaç haftadır yaptığım gibi hikayeyle başlamayı yine istiyordum ama açıkçası tam istediğim gibi hikaye bulamadım. Belki konuştukça aklıma bir şeyler gelirse konuşma içinde aktarırım bunu. Bugün konumuz aslında şu: değişim ve dönüşüm. Ama bunu sadece bu şekilde yorumlamayalım. Şöyle de yorumlayalım: her şeyin değiştiğini ve her şeyin bir başka şeye dönüştüğünü düşünüyorum. Ve bunu Budizm'de ve stoacılıkta çok görüyoruz. Şimdi ne demek istiyorum bununla? Şunu diyorum aslında: hiçbir şey kalıcı değildir. Ama hiçbir şey kalıcı değildir dediğimizde, pesimist bir bakış açısını sahipsek eğer, olayları kötüye yorabiliyoruz. Diyoruz ki örneğin, o zaman benim şu an mutlu olduğum anda kalıcı değil. Evet, değil. Ama mutlu olduğunuz anın yerini sıkıntıya bırakacağına dair bir şey söylenmiyor. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Yani mutlu bir an daha az mutlu bir ana evrilebilir. Sonra yine çok mutlu bir ana evrilebilir. Acı çekeceksiniz diye bir şey yok. Ama daha önce de söylemiştik. Hatırlarsanız eğer, Buda'nın söylediği 5 şey var demiştim. Tekrar etmeye çok gerek yok ama kaçınamayacağımız şeyler var hayatta ve bunlar gerçekten aslında üzücü şeyler. İşte sevdiğimizi kaybetmek gibi örneğin. Dolayısıyla bunlar yaşanacak. Ama şunu biliyoruz ki artık bu sonsuza kadar yaşanmayacak. Zaten aslında hani gerçekten insan beyni, vücudu öyle şekilde olmuş ki, yaratılmış da diyebiliriz artık, dediğim gibi, nasıl inanıyorsanız. Bunların üstesinden gelebilecek bir şekilde yapılmış. Yani bir süre sonra unutuyorsunuz. Normalleşiyor. Bunların eminim teknik isimleri vardır. Ben hakim değilim ona. Ama şunu biliyorum ki geçiyor gidiyor. Yani siz belki halı altına süpürüyorsunuz o sıkıcı şeyleri. Ama sizin günlük hayatınızı etkilemeyecek derecede unutulabiliyor. Bazı durumlarda bu gerçekleşmiyor. O zaman işte tedaviler falan gerekiyor, zaten onu biliyoruz. Ama biz onlardan bahsetmiyoruz. Çok çok derin travmatik şeylerden bahsetmiyoruz. Çünkü onların da gerçekleşmesinin, yani belirli olayların belirli insanlarda çok ağır travma yaşatmasının da muhtemelen bir nedeni var. Çünkü aksi takdirde benzer olaylar yaşayan herkes çok ağır travma geçirdi, öyle olmuyor. Herkes aynı değil gerçekten yani. Bunda nedenleri dediğim gibi genetik olabilir, zeka faktörleri olabilir, yetişme tarzı olabilir, her şey olabilir. Konumuz o değil ama. Konumuz şu: her şey değişiyor. Şimdi bunu nereye bağlayacağım aslında ben? Şuraya bağlamak istiyorum. Öncelikle bu değişim ve sabit kalmama olayı aynı zamanda bu ölüm de demektir. Onu da hatırlayalım. Yani o anın ölümüdür aynı zamanda. Bizim de kalıcı olmadığımız, bizim de ölümümüzdür. Ama şu da denir aynı zamanda: bir dönüşüm de var. Ben bir şeye dönüşüyorum. Tabii yani burada çiçeğe dönüşüyorum gibi demek istiyorum ama hem çiçeğe, hem böceğe, hem kurbağaya falan dönüşebilirim. O ayrı bir konu. Reenkarnasyona bahsetmiyorum bu arada. Ama bu her şey için böyle. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Şuna bağlamak istiyorum aslında ben. Bunu kötüye yormamak ve aksine buradan güçlü bir şeyler çıkarabileceğimizi de düşünüyorum. Özellikle gençlerin internette yazdıklarını çok takip etmeye çalışıyorum ben. Şunu görüyorum: haklılar bu arada. Çok karamsar, inanılmaz karamsarlar. Yani sen çok mu pozitifsin dersiniz, ben de değilim. Ama onlar çok karamsar ve onlar daha tehlikeli, çünkü onlar tam aslında yani pozitif olmaları, umut dolu olmaları gereken bir çağdalar. Özellikle ergenlik dönemi diyelim. Öyle olmaları gerektiğini düşünüyorum diyelim, ya da öyle oluyorlar değil de öyle olmalılar. Şimdi şunu düşünmenizi istiyorum aslında bir nevi. Makro düşündüğümüz zaman, biz genelde makro düşünürüz. Deriz ki mesela gelecek karanlık. Ben 60 sene yaşayacaksam eğer 30 yıl var daha önümde. 30 yıllık bir geleceğe nasıl karanlık diyebilirim ben? 30 yılın her günü mü karanlık olacak? Mümkün değil. Evet, belki savaş olacak. Belki dünya savaşı olacak. Belki felaketler olacak. Bunları bizim kontrolümüzde mi? Hayır, değil. Dolayısıyla zaten yani stoacı bakış açısına göre bunları kafa yormamamız lazım. Biz kontrolümüz altındakilere odaklanırsak aslında bu karanlığın içinde aydınlıkları yakalayabiliriz. Mesela filmlerde bile görmüşüzdür. Yani filmlerde, dizilerde, en kötü anlarda bile. Mesela Lost dizisinde inanılmaz büyük bir felaket içindeler. Hepimiz biliyoruz. Ama o felaket içinde bu sefer küçük küçük yeni dünyalar, yeni hayatlar başlıyor. Ve bunların içinde paylaşımlar var. Birbirlerine aşık oluyorlar. Birbirlerine yardım ediyorlar. Yani şöyle düşünün: bir simit buldunuz. Savaş zamanındasınız diyelim. Yani Allah korusun ama savaş zamanı, bir simidiniz var ve bu simidi yanınızdaki insanla paylaşıyorsunuz. Bu mikroluğa indiğimiz zaman, bu mutluluk olmayabilir bu arada. Ama bu arada siz simidinizi paylaşırken belki mutlu olmazsınız da karşınızdaki insan eminim mutlu olur. Bu mikro açılara yaklaştığımız zaman aslında bizim çalıştığımız ve çabaladığımız bu bütün o konuştuğumuz şeyler var ya, erdem falan filan, hep konuşuyoruz. Bunların hepsini aynı şu an nasıl uygulama imkanınız varsa, en kötü zamanlarda da uygulama imkanımız olacak. Ve bunları gerçekten uygulayabilirsek biz o evet büyük resme baktığımızda karamsar gibi gözün yani karamsar bir gözüken demeyeceğim. Karamsar olan, kötü olan gerçekten savaş hiçbir zaman iyi değildi çünkü. Kötü olan şartlarda bile yine bir mutluluk, yine bir paylaşım ya da işte şefkat hani Budistlerin belki compassion dediği şey bunu yapabiliriz. Hatta işi abartayım yani bir düşman asker oldunuz diyelim. Düşman askeri gelip esir düştüğünde ya da teslim olduğunda onu öldürmemek, ona eziyet etmemek bile müthiş bir insanlık. Belki de en büyük insanlıklardan bir tanesi. Hani elinizde onun canını alıp yani nasıl diyebiliriz bunu? İzin verilmiş yani size her şeyi yapma izni verilmesine rağmen doğru olanı yapmayı seçmek. Bundan daha büyük bir güç ya da mutluluk kaynağı ben idrak edemiyorum açıkçası. Yani para, zenginlik, işte şan, şöhret değil olmamalı mutluluk. Zaten bunu ayrımı kesinlikle yapmalı. Yani şunu aslında demek istiyorum. Biz bu stoacı ya da aklı selim düşünceleri. Çünkü evet podcast'in ya da Instagram'da kanalın adı Stoik Yaşam. Doğru. Ama burada bizim anlatmak istediğimiz şey stoacılıkla müthiş bir yaşam değil. Stoacılığın çok güzel şeyleri var söylediği. Biz onları yansıtıyoruz. Hani şey gibi bu. Batı'nın güzel yanlarını alma şeyi gibi. Uygulanamayacak bir sürü fikirleri var. Stoacı, daha önce de konuşmuştum hatta. Kime ve neye stoacı deyip diyemeyeceğimize karar verebilecek bir merci yok. Böyle bir standart yok. Böyle bir liste yok. Hani tikleyelim. İşte sen onda 8 stoacısın. Olayımız yani stoacı olmak, Budist olmak, İslamcı olmak bundan hiçbiri değil. Olayımız iyi bir insan olmaya gayret etmek. O yüzden mesela Marcus'u çok sevmemin nedeni odur. Çünkü biz Marcus Aurelius her zaman stoacı diye yazarız ama çok da doğru değil bu. Yani Marcus Epikür'den de bir sürü şey söylüyor. Bunlar rakip okullar. Ama ikisinin de çok doğru söylediği şeyler var zaten. Epikür de çok yanlış anlatılır bu arada. Onunla ilgili de küçük podcast yapılabilir belki. Hazcı derler değildir. Epikür'ün haz olayı fiziksel ya da bedensel hazlar falan değil. Çok başka. Arkadaşlık üstüne kurmuştur bütün hayatını. Arkadaşın her şeyden daha önemli olduğunu, paylaşmanın her şeyden daha önemli olduğunu söyler Epikür. Öyle maddi, fiziksel, materyalist şeyleri falan yoktur yani o biraz. Neden bilmiyorum öyle bir yalan var etrafta gezen. Hatta stoacılığı bile hazcı olduğunu söyleyenler var. O yüzden internette okurken biraz dikkat etmek lazım. Çünkü herhangi biri açıp blog yazıp, şey bir blog açıp yazabildiği için yani istediğini yazıyor. Kaynak maynak koysa da kim bakıyor yani. Bir şeyden geçmiyor. Her neyse. Şimdi bu genel karamsarlığı bu şekilde yıkabiliriz ama bunun için bizim iyi ve doğru ya da işte doğaya uygun yaşam ya da işte efendim mutluluk kavramlarını kafamıza daha netleştirmemiz lazım. Yani mutluluk dediğimiz şey istediğimiz hediyenin bize alınması gibi bir şey değil. Mutluluk dediğimiz şey çok para kazanmak değil. Herkesin bizi sevmesi değil. Bunlar değil yani bu şekilde kodlarsak bunlar olmadığında mutlu olamıyoruz. Aslında mutluluğun özü gerçekten ki Stoacı'nın söylediği odur. En önemli şey bir insan için en önemli şey, en yeter şey erdemli yaşamaktır. Biraz katıdır bu arada. Aristo buna karşı çıkar. Şans da lazım der örneğin. Yani ağzın burnun yamuk yumuksa o iş öyle olmuyor diyor. Kendisinin lafı ben demiyorum. Yani mesela fiziksel güzellik de önemlidir diyor. Çok mutlu olmak için falan. Stoacılar bunu desteklemez örneğin. Stoacılar der ki hayır kardeşim her şey akıldan çıkar, her şey erdemle alakalıdır, her şey iradeyle ilgilidir. Ben de buna inanıyorum bu arada. Aristo şöyle haklı. Genel geçer bir toplum üzerinde her durumda mutlu olmayı istiyorsanız evet bazı avantajlar size yarayabilir. Ama bizim amacımız zaten hani Marcus'un da söylediği bir şey vardı. Daha önce söyledim bunu ya bir ya da iki podcast önce. Herhangi birinin bizim hakkındaki düşünceler önemli değil. Doğaya uygun yaşayan insanların bizim hakkındaki düşünceler önemli. Dolayısıyla ben dışarıda atıyorum dış görünüşe önem veren bir insan benim hakkında ne düşünüyor ben önemsemiyorum bunu. Çünkü benim elimde olmayan şeylerle beni yargılıyor. Benim dış görünüşüm benim elimde değil. Şimdi elimde olduğu kadarını dikkat etmek zorundayım. Temiz olmalıyım, yani düzgün giyinmeliyim falan. Bunları Seneca da söyler. Çünkü o eğitim vermek istediğimiz diyelim topluma aykırı gözükürsek onların şeyine gelemeyiz yani. Onlarla irtibat kuramayız. Onlarla iletişim kurmak için o norma gelmeliyiz. Yani başka bir neyse şöyle diyeyim. Ben şimdiki Z kuşağının atıyorum. Z kuşağı yanlış oldu. 2020'lerin giyimini beğenmiyorum. Ben 1960 gibi giyineceğim derseniz aykırı olursunuz. İnsanlar sizi ciddiye almaz. Genel olarak. Demek istediğim bu. Yani düzeltmek doğru kelime değil. Bir şeyler katmak istediğiniz insanlara konuşabileceğiniz şekilde ortamlar hazırlamanız lazım. O yüzden aykırı olmayacaksınız. Yani stoacılık bunu söyler. Yani ne anlatıyordum nereye geldim gene. Sonuç olarak bu kavramları kafamızda netleştirmemiz lazım. İnsanların düşünceleri falan o kadar önemli değil. Biraz önemli ama o kadar değil. Dolayısıyla ben de stoacılar gibi düşünüyorum bu arada. Budistler de öyle düşünüyor. Önemli olan bizim davranışlarımız, yani nasıl göründüğümüz falan filan değil. Nasıl davrandığımız, nasıl düşündüğümüz. Çünkü hayat aslında biz kendimiz yaşıyoruz. Şimdi dolayısıyla bu mutluluk kavramını falan güzel tanımlayabilirsek ya da neşe de diyebiliriz bu arada. Bunlar biraz yani semantik şeylere giriyor. İşte bu kelime tam olarak şu manaya giriyor falan filan ama demek istediğimi anlıyorsunuz aslında. İyi hissetmek. Ben özetle şunu söylüyorum. Diyorum ki biz bu prensipleri, yani aklı selim insanların, aklı selim öğretilerin bize söylediği prensipleri benimsersek ve onları yaşamaya gayret edersek her şart altında ama o zaman biz zaten bu bahsedilen mutluluğu alacağız içimizde. Bunu antik Yunanca güzel terimleri var tam bilmediğim. Yani telaffuz edemediğim, o yüzden onları kullanmıyorum. Yoksa bunları söylüyorlar aslında. Çünkü ben eminim bir savaş ortamında, bir tatsız bir ortam. Ya yine deprem mesela, örnek verelim. Ben yani gidip görmedim ama ondan sonra çok gördüm deprem yerini, Gölcüğü. Ne kadar kötü bir durum değil mi mesela? Yani gerçekten çok kötü bir durum. Bir sürü insan ne planlar kuruyor. Bu arada hani değişimle ilgili de güzel bir örnek. Saat şu an örneği ben bunu çektiğimde 1'e 20 var. Ve o 3'ü 5 geçe falan da galiba deprem olayı. O gün de milyonlarca insan, milyarlarca insan ertesi gün şunu şunu yapacağım diye plan yaptı. Ve hiçbir zaman uyanamadılar bile. Birçok insan. Bunu da unutmayalım bu arada. Yani memento mori demiştim ya. Onu da hatırlayalım. Böyle bir gerçek var. Dolayısıyla bugün örneğin atıyorum şimdi. Bunu dinlediğiniz herhalde sabah dinleyeceksiniz. Ya da gün içinde. O gün bunu unutmayın. Yani ertesi gün kalkınma riskimiz her zaman vardır. Karşımızdakinin de vardır. O yüzden birbirimizi kırmamaya çalışalım. Böyle bir kamu spotu olsun. Şuna bağlayacaktım aslında. O depremde bile insanlar canla başla mücadele etti ki hiç tanımadıkları bu arada insanları kurtarabilmek için. Bu insan anasına babasına efendi midir? Bu insan çocuğunu seviyor mudur? Hırsız mıdır? Mühendis midir? Doktor mudur? Bilmeden ve hiç umursamadan o insanları yardım etmeye çalıştılar. Ve orada bir insanın sesini duymak, onun üstündeki taşı kaldırıp bunu kurtarmak kadar bir insana ne mutlu edebilir? Benim aslında söylemek istediğim bu. Bu makro bakış açısından kurtulmamız lazım. Bizim mikroya inmemiz lazım biraz. Ben her şart altında mutlu olabileceğim eylemlerde bulunabilir miyim? Mutlu olabileceğim ve insanları da edebileceğim şekilde. Yardımlaşmak mesela çok önemlidir bu konuyla ilgili. Ve ben yapabileceğimize inanıyorum. Bu arada son olarak şunu söyleyeyim. Ben bu kendini gerçekleştiren kehanet mevzusunu çok seviyorum. Ve buna inanmaz inanıyorum buna. Ve şunu demek istiyorum aslında. Örneğin bu yani yeni nesil diyorum ama bu kesinlikle kendimi üstün gördüğüm böyle bir şeyden dolayı değil. Çünkü onlarda çok görüyorum bu karamsarlığı. Yani gelecek, yani ileri yaşlıklar biraz daha umutlu sanırım. Düzelir falan diyorlar. Ama yenisinin hiç umudu yok. Ama aslında şöyle bir durum da var. Biz şimdi diyoruz ki, kendimi de onlardan biri olarak koyacağım. Şimdi ben de Z kuşağı oldum şu an. Biz diyoruz ki gelecek çok karanlık. Ve gelecek karanlık olduğu için ve bunu düşündüğümüz için, yani buna inandığımız için bugünümüzü, yani şu anımızı, sahip olduğumuz tek şey bu an. Hatırlatırım onu. O geleceği düşünerek harcıyoruz ve karamsar olarak harcıyoruz. Yani mutsuz oluyoruz özetle. Henüz gerçekleşmemiş ve nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili sadece tahmin yürüttüğümüz bir mevzu üzerine düşünerek sahip olduğumuz hayatı mahvediyoruz. Ve şuraya geliyor olay. Ya zaten her şey çok kötü olacak. Ben neden çaba göstereyim ki? İşte herkes bunu dediği zaman ne oluyor? O tahmin ettiğim şey gerçekleşiyor. Aslında yapmamız gereken mantıklı olan şu değil mi? Gelecek karanlık gözüküyor. Bu gidişle. O zaman bunu gören herkesin, bundan rahatsızsa eğer, bunun olmaması için çaba göstermesi lazım. Biz bunu yapabilirsek eğer, zaten o korktuğumuz şey gerçekleşmeyecek bile. Ama biz gerçekleşeceğine inandığımız için oturuyoruz ve hiçbir şey yapmıyoruz. Ve aslında o inancımız onu gerçek haline getiriyor. Yani bu son söylediğim üzerine biraz düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sadece Z kuşağı ve gelecekle ilgili değil, her şeyle ilgili böyle. Para biriktirmek için bile aynı şeyi söyleyebilirim. Niye para biriktireyim ki? Zaten ne işe yarayacak diyorsanız otomatik olarak para biriktirmiyorsunuz. Zaten kafanızda bitiyor olay. Sonuç olarak şöyle bir özetleyelim. Ne konuştuk bugün? Her şeyin değiştiğini söyledim ve bu değişimin gerçekten değişim ve dönüşümün aslında hayatı yaşanılabilir kıldığını anlamamız lazım. Çünkü gerçekten bu değişim olmasa zaten hani kötü anların içinde hapsolur kalırız. Ama şunu biliyoruz gerçekten biz, yani beyinsel olarak ya da psikolojik olarak diyelim. Öyle bir güç vermiş ki bize en tatsız şey bile atlatabiliyoruz zamanla. Atlatabilme gücümüzün olduğuna inanmak zaten bizi bir adım öne geçiriyor bu arada. Yani ben bunun altından kalkamam diye kendinize hiçbir şekilde telkin yapmamalısınız. Çünkü hem gerçek değil hem de bunu yaptığınız zaman gerçekleştiriyorsunuz aslında bu olayı. Hani bu kendini gerçekleştiren kehanet olayı gibi. Ama burada esas varmak istediğim şey aslında sonlarda söylediğimdi. Yani ileriye dönük karamsarlığın o karamsarlığı doğurduğunu düşünüyorum ben. Ve aynı zamanda en kötü anlarda bile eğer biz bu konuştuğumuz prensiplere sadık kalırsak o anları da ışıl, yani o karanlık zamanlara da bir ışık verebileceğimize inanıyorum. Bu hepimiz için geçerli. O yüzden şöyle bir şey yapalım biz hepimiz kendimiz. Ne zaman karamsarlığa kapılsak gelecekle ilgili. Bu arada gibi haklı nedenlerimiz de var yani. Haksız değiliz. Dünya bayağı karanlık bir yerde şu an. Ama her ne kadar karanlık olursa olsun benim yardım etme yeteneğim elimden alınamaz. Benim doğru şeyi, iyi olan şeyi yapma yeteneğim elimden alınamaz. Verdiğim örnek bir gün biri esir düşündü ona su vermeye. Ne kadar kötü insan olursa olsun bu arada çünkü farklı bir olaydır bu. O apayrı bir konu. Ama şunu biliyoruz. Budizm diyor ki bize her insanın içinde bir Buda vardır diyor. Her insanın içinde. Sadece onu ortaya çıkarmak gerekir. Ona dokunmak, onunla konuşmak gerekir yani. Siz dediğim gibi yanlış yapan bir insan sen yanlış yapıyorsun diye suratına bağırıp çağırırsanız doğrusunu yapmaz. Çünkü biz doğrusunu öğretmiyorsunuz. İki neyin yanlış olduğunu söylemiyorsunuz. Sadece yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Ve karakterine hakaret ediyoruz genelde insanların. Yani yanlış bir eylem yapmış olsa bile karakterine saldırıyoruz biz. Farkında olmadan. Herhalde savunma mekanizmasıdır bilmiyorum. Ama yani özet olarak elimizde hani hep diyoruz ya bizim elimizden alınamayacak şeyler var. Ve bu bizim irademiz, davranışlarımız. Biz bunları eğer konuştuğumuz gibi prensiplerimize uygun hareket ettirirsek o zaman en kötü, en karanlık şartta bile hem bizi hem de başkalarını mutlu edecek, onları yükseltebilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.